Hoş geldin. Bugün senle M. Mehmet Ünver'in Mad 2 Babil kitabından derlediğin o ilginç kaynaklara daha yakından bakacağız. Odak noktamız tabii ki Mad. O gizemli Abzu'dan kaçışıyla başlayan ve onu ta Babil'in tehlikeli koridorlarına sürükleyen yani destansı bir yolculuk.
Evet, oldukça çalkantılı bir serüven.
Mad kendini hatırlarsan Tanrı Enki'nin yarattığı o ruhani hapishane Abzu'da bulmuştu. Ama orada tek başına değildi.
Karşısına Ram diye biri çıkmıştı. Bayağı gizemliydi yani.
Kesinlikle ve tam da orada işler ilginçleşmeye başlıyor zaten. Kaynaklar bize diyor ki Ram aslında kılık değiştirmiş Tanrıça Ninhursag.
Aa bak bu önemli bir detay.
Çok önemli. Tanrıların bu tür kimlik oyunları yani hikayenin dokusunu oluşturuyor. Ninhursag ya da işte Ram, Mad'in kaçmasına yardım ediyor ama bunun bir bedeli var.
Ne gibi bir bedel? Kendi savaşçı bedenini, fiziksel formunu feda ediyor ve özünü, ruhunu geçici olarak Mad'le birleştiriyor. Bu fedakarlık Mad'in yolculuğunun tonunu belirliyor diyebiliriz. Sadece fiziksel bir kaçış değil bu.
Anladım. Sonra Mad yeryüzüne dönüyor, Eridu Tapınağı'nın mahzenine. Ama bıraktığı dünya,
Bambaşka.
evet bıraktığı gibi değil. Tam 8 ay geçmiş, köyü Arge yeniden inşa edilmiş ve Ninshubur, hani İnanna'nın yardımcısı,
Evet, Ninshubur.
o şimdi orada geçici rahibe olmuş. Bir de kızı var yanında, Pugat. Yani bu dönüş bir yandan kavuşma ama bir yandan da bir yabancılaşma hissi var sanki.
Kesinlikle. Madi neler bekliyor, o yeni düzende yerini nasıl bulacak, işte bunları konuşacağız.
Peki şu kaçış ve yabancılaşma meselesine biraz daha girelim. Mad, Ninhursag sayesinde kurtuluyor ama bu bile başkasının fedakarlığıyla oluyor. Arge'ye dönüyor ama...
Ama orası artık evi gibi değil.
Değil, evet. Hatta ilginç bir detay var kaynaklarda. Ninshubur hastalanınca Malduk ona şifa vermek için Abzu'da Radım'dan yani Ninhursag'dan öğrendiği bir yöntemi kullanıyor.
Kirpi eti yediriyor, değil mi?
Aynen öyle kirpi eti. Bu çok enteresan çünkü Malduk artık Arge'nin bildik yöntemlerine değil de Abzu'dan getirdiği o farklı bilgilere güveniyor gibi. Kendi insanlarına bile biraz dışarıdan bakıyor sanki.
Bu durum evet, Malduk için ciddi bir aidiyet krizini gösteriyor aslında. Arge artık onun için bir sığınak değil, belki de Abzu gibi bir hayal kırıklığı mekanı olmuş. Özgür ama, yalnız. Ninshubur'la konuşurken söylediği o söz çok çarpıcı. Özgürlüğünde yalnızlık olmadığını öğrendim diyor. Abzu onu değiştirmiş, belki daha bilge yapmış ama köklerinden de koparmış sanki.
Özgürlüğün bedeli bu belki de.
Olabilir, evet.
Bir de Pugat var tabii işin içinde. Ninshubur'un kızı. Malduk'a karşı böyle derin bir hayranlık mı desek, aşk mı?
Karışık duygular besliyor, evet.
Ve onunla gitmek istiyor. Bu durum hem anne kız arasında hem de Pagıt'la Mad arasında gibi gerilim yaratıyor. Çünkü Mad ona karşı mesafeli duruyor.
Evet, kaynaklar bunu biraz da İnanna'ya olan eski aşkına, o kırık kalbine bağlıyor gibi. Mad duygusal olarak ulaşılamaz sanki. Pagıt'ın ilgisi de bu yalnızlığı daha görünür kılıyor.
Tam Mad bu içsel çatışmalarla boğuşurken dışarıdan çok daha büyük bir tehdit geliyor.
Aynen öyle. Babil tanrısı Marduk.
Marduk, kaynaklara göre Tiamat'ı yenmiş, tanrılar arasında başa geçmiş ve şimdi de gözünü Sümer'e dikmiş.
Hem de nasıl? Fırat Nehri'nin yatağını değiştirip Sümer kentlerini susuz bırakarak yok etmeyi planlıyor. Bu sadece insanlar için değil, Enki gibi eski tanrılar için de varoluşsal bir tehdit. Marduk tek tanrı olmak istiyor.
İşte tam bu noktada hikaye acayip bir hal alıyor. Madi Abzu'ya hapseden tanrı Enki.
Evet, ironiye bak.
Şimdi Mada ve Ninshubur'a işbirliği teklif ediyor. Dünkü düşman bugünün müttefiki oluyor yani.
Mecburen.
Mecburen evet çünkü Marduk çok daha büyük ve acil bir tehlike. Bu ittifakı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Mad'ın Arge halkına bu kararı açıklamasıyla da yeni görevi belli oluyor.
Nedir o görev?
Babil'e sızmak ve o devasa kanal projesini durdurmak.
Anladım. Mad yola çıkıyor. Yanında Pugat ve 20 kadar seçkin savaşçı var. Maşnu, Sidar gibi isimler geçiyor.
Evet, güvendiği adamları.
Yolculukta ilginç bir an var. Yaşlı bir çifte yardım ediyor ve kendini Argeli Mad olarak tanıtıyor. Bu onun karakterini gösteriyor ama.
Ama kimliğini bu kadar açık etmesi riskli mi? Belki de.
Belki. Babil'e yaklaşınca Nişugur'un planı devreye giriyor. Grup küçük takımlara ayrılıyor.
Evet, fark edilmemek için. İşte Maşnu demircileri, başkaları tüccarları organize ediyor falan. Ama Maad ve Sidar'ın görevi bambaşka. En tehlikelisi herhalde.
En cüretkar olanı diyelim. Kasten suç işleyip Sipar'daki o dev kanal inşaatına köle olarak gönderilmek, plan bu.
Köle olarak mı? Neden?
Çünkü projenin kalbi orası. En savunmasız nokta. İçeriden çökertmek istiyorlar. Sidar'ın Babil dilini ve bölgeyi bilmesi de kilit rol oynuyor burada.
Bu sırada Med'in iç dünyasına dair pasajlar var kaynaklarda. Çok etkileyici. Tapınakları, tanrıları, insanların o körü körüne bağlılığını sorguluyor.
Evet, derin bir sorgulama içinde.
Ve asıl planı da orada şekilleniyor. Kanalı durdurmak için yanındaki savaşçıları değil, oradaki binlerce köleyi kullanacak.
Aynen. Umutları çalınmış, ezilmiş o kalabalığı bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu, Med'in liderlik anlayışının da değiştiğini gösteriyor. Gücü artık silahta değil, o kolektif çaresizlikten doğacak isyanda arıyor.
Çok riskli bir plan.
Hem de nasıl? Babil'e vardıklarında o zikkuratın, yani Babil Kulesi'nin heybeti Marduk bile etkiliyor. Marduk'un gücünün somut bir göstergesi gibi.
Ama şehri de bir şey dikkatini çekiyor.
Evet, şehir merkezinde şaşırtıcı derecede az köle var. Bu da ona Sippar'daki projenin ne kadar büyük bir köle gücüne dayandığını ve oradaki koşulların ne kadar feci olabileceğini düşündürüyor.
Ve planı uyguluyorlar.
Uyguluyorlar. Sidar'la bir taverna kavgası çıkarıp sarhoş taklidi yapıyorlar ve yakalanıp tam da istedikleri yere, Sippar'daki köle kampına gönderiliyorlar.
Sippar. Kaynaklar orayı cehennem gibi anlatıyor.
Öyle gerçekten. Binlerce köle, Hako, Şamaş, Ninkur, Daylan, Anşar gibi isimler öğreniyoruz. Sefalet, umutsuzluk. Başlarında da Minku gibi zalim gardiyanlar. Mad, köleliğin en acımasız yüzünü görüyor orada. Kendisi de eski bir köle olduğu için bu onu daha derinden etkiliyor tabii.
Peki ne yapıyor Mad? Hemen harekete mi geçiyor?
Geçiyor tabii. Kölelerle bağ kurmaya çalışıyor. Omuzundaki o eski azatlık damgasını gösteriyor. Ben de sizden biriyim diyor. Ama başta özellikle Hako gibi güvensiz tipler şüpheyle yaklaşıyor.
Anlaşılır bir durum.
Ama zamanla özellikle Sidar'ın doğru olduğunun anlaşılması ve Mad'ın o büyülü dilini yani flütünü çalmaya başlamasıyla işler değişiyor.
O büyülü flüt?
Evet, o ezgiler çukurun karanlığında bir umut oluyor sanki. Unutulmuş ruhlara dokunuyor.
Bir yandan da stratejisini uyguluyor.
Aynen. Yemek dağıtan Argeli savaşçı Kasis aracılığıyla Argeli kurtarıcı geldi söylentisini yayıyor. Bu fısıltı bir beklenti yaratıyor, bir kıvılcım çakıyor köleler arasında.
Ama bu durum yöneticilerin de dikkatini çekiyor tabii. Nemrut ve Şemut.
Tabii ki. Hemen alarma geçiyorlar. Söylenti yayıldıkça baskı da artıyor. Umutla baskı arasındaki gerilim yükseliyor.
Kölelerin kendi içlerindeki durumlar da önemli sanırım. Hako'nun güvensizliği, Şamaş'ın hastalığı.
Evet, Anşar'ın kaderciliği. Hepsi farklı. Mad sadece dış zincirleri değil, zihinlerdeki zincirleri de kırmaya çalışıyor. O iç tapınaklar dediği, köleliği kabullenmişliği yıkmaya çalışıyor.
Zekice bir hamle yapıyor sonra. Sabotaj planı.
Evet, sinema kağıtı. Yine Kasis aracılığıyla yemeklere karıştırılmasını sağlıyor. Plan işe yarıyor, herkes hastalanıyor. Köleler de, askerler de. İşler aksıyor.
Ama bunun bedeli ağır oluyor.
Hem de nasıl. Nemrut ve Şemut çok daha zalimleşiyor ve gece vardiyasını başlatıyorlar. Artık dinlenme yok, ölümler artıyor.
İşler iyice kötüleşiyor yani. Mat ne yapıyor?
Zamanın daraldığını anlıyor. Büyük kaçış planını uygulamak zorunda. 2 hafta içinde harekete geçmeyi planlıyor ama.
Ama?
Ama ihanete uğruyor. Kampa yeni gelen Jerema adında bir kölenin Babil casusu olduğu ortaya çıkıyor ve Mad'i ele veriyor.
Olamaz. Yine ihanet.
Evet. Mad yakalanıyor, zincire vurulup Nemrud'un önüne çıkarılıyor. Ama tek kelime etmiyor sorguda. Tam bir sessizlik yemini.
Köleler izliyor sadece.
Çaresizce. Mad kırbaçlanmak üzere kazağa bağlanıyor. Ve orada ilginç bir an var yine. İçinden bir ses, nefesini tut diyor.
Bu Ramnin Hursak mı yine?
Kaynak muğlak bırakıyor. Belki o, belki kendi iradesi. Bilinmiyor. Ama mat kırbaçlanırken şamaç 43'e kadar sayıyor darbeleri. İnanılmaz bir dayanıklılık gösteriyor, sesini çıkarmıyor.
Bu sessiz direniş.
Köleleri müthiş etkiliyor. O kadar ki hasta şamaç dayanamayıp öfkeyle ileri atılıyor, askerlere saldırıyor ama...
Öldürülüyor mu?
Evet, oklarla vurulup oracıkta ölüyor. Ardından Hako, gardiyan Minku'yla boğuşuyor, o da feci şekilde dövülüp çukura atılıyor. Tam bir kaos anı.
Çok acı.
Nemrut, Mad'ın yenildiğini göstermek için büyülü dilini ve kolyesini kölelerin arasına atıyor. Ama Şemut, kölelerin gözlerindeki öfkeyi görüp panikliyor ve tehdit ediyor. İşe dönmezlerse Mad'ı öldürecekler.
Köleler ne yapıyor?
Mad'ın hala yaşadığı umuduyla ve onu korumak için istemeye istemeye de olsa işe dönüyorlar. Ama o ateş sönmüyor tabii. Mad'ın fedakarlığı, Şamaş'ın ölümü, direniş daha da güçleniyor aslında.
Tam bu sırada Sümer ordusu yaklaşıyor haberi geliyor.
Evet, Nemrut ve Şemut ordunun yarısıyla Babil'e dönmek zorunda kalıyor. Bu fırsatı gören Argeli savaşçı lideri Gutan, Kasis'ten Mad'ın planını öğrenince hemen harekete geçiyor.
Kaçış başlıyor.
Başlıyor ama planlanandan erken ve çok daha kaotik. Kanalda kalan Babil askerleri saldırıyor, kaçmaya çalışan binlerce köle, Argeli savaşçılar. Tam o sırada Sümer ordusu da geliyor ve onlar da Babil askerleriyle savaşa giriyor.
Ortalık savaş alanına dönüyor.
Tam bir can pazarı. Arako ve Ninkur savaşıyor. Hamar, Daylan gibi köleler ölüyor ve sonra?
Sonra ne oluyor?
O inanılmaz olay. Doğaüstü gibi. Devasa bir sel baskını. Fırat'tan kopup geliyor ve kanalları dolduruyor. Herkesi, her şeyi sürüklüyor.
Sel mi? Nereden çıktı bu sel?
Kaynaklar net değil işte. Tanrıların işi mi? Bir doğal afet mi? Bilinmiyor. Bu belirsizlik olaya daha da epik bir hava katıyor.
Mad ne oluyor peki bu kaosun içinde?
Mad, Sipar yakınlarında bir balıkçı tarafından kurtarılıyor, bitkin halde. Kendine geldiğinde ise sadece olanları değil, Pugat'ın başardığı inanılmaz şeyi de öğreniyor.
Pugat ne yapmış?
Pugat, selden kurtulan ve Sümer ordusunca esir alınan o binlerce kölenin kaderini değiştirmiş. Tanrıların temsilcileriyle İssimut ve Kotar'la pazarlık yapmış.
Pazarlık mı? Ne üzerine?
Onları, bu insanların aslında Marduk'a karşı savaşan özgür Argeliler olduğuna ikna etmiş. İnanılmaz bir diplomatik zafer bu. Akılla, cesaretle kazanılmış.
Vay canına, Pugat bunu başarmış demek.
Evet. Sonuçta yaklaşık 4000 özgür insanla Arge'ye bir kahraman gibi dönüyor. Büyük şenliklerle karşılanıyorlar.
Hako da sağ kurtulanlardan. Mad'ın emanetlerini, o büyülü değdik ve kolyeyi Nishubur'a veriyor.
Aynen. Ve Arge, o yeni gelenlerle, kurulan ailelerle 10 yıl içinde bambaşka bir yere dönüşüyor. Büyüyor, güçleniyor, gerçek bir şehir devleti oluyor. Kölelerin özgürlüğü, Arge'nin yeniden doğuşu oluyor adeta.
Çok güzel bir sonuç Arge için. Ama Mad...
İşte orada hikaye biraz hüzünlü bitiyor. Yıllar sonra Mad geri dönüyor Arge'ye. Ama uzaktan gördüğü yer bıraktığı köy değil. Surlarla çevrili, kalabalık, tanımadığı bir şehir.
Ait hissedemiyor mu?
Kimseye görünmeden geldiği gibi gidiyor. Kaynaktaki o son cümle çok etkileyici. Yaşamak istediği yerin burası olmadığını düşündü ve kimseye görünmeden oradan uzaklaştı.
Başkalarını özgürleştirdi ama kendini yurtsuz bıraktı sanki.
Aynen öyle. Çok dokunaklı bir son.
Mad'in yolculuğu gerçekten inanılmazdı. Esaretten kahramanlığa, zafere ve sonra bu derin yabancılaşmaya. Köleleri kurtardı ama kendi aidiyetini kaybetti gibi.
Evet, bu alışıldık kahramanlık anlatılarından farklı. Arge'nin kolektif başarısı var ama Mad'in kişisel hikayesi daha trajik, daha karmaşık bir yerde bitiyor. Özgürlük savaşının bedeli, aidiyetin yitimi, zafer sonrası boşluk.
Yarattığı yeni dünyada kendine yer bulamadı ya da istemedi belki de.
Olabilir. Bu da başarının, kahramanlığın farklı yüzlerini gösteriyor bize.
Peki senin için bu anlatıda en çok ne öne çıktı? Tanrıların oyunları mı, kölelerin direnişi mi, Mad'ın o son vedası mı?
Hepsi çok katmanlı ama sanırım Mad'ın o son anı, o sessiz vedası çok düşündürücü. Aidiyet meselesi, özgürlüğün gerçek anlamı.
Evet, Mad'ın o son tercihi ne anlama geliyor acaba? Belki de onun için gerçek özgürlük hiçbir yere, hatta kendi yarattığı düzene bile ait olmamaktı. Kim bilir? Üzerine düşünecek çok şey bıraktı bu kaynaklar bize.
Kesinlikle.
Bir sonraki derinlemesini incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşça kal.
Hoşça kalın.